Ayrım 16, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 167. Düşünme gücüm de yavaş yavaş belirmeye başladı. Günün birinde hem de yorgunluktan sersemlemişken değil, aklım başımdayken çok soğukkanlı bir sesle gemi üçüncüsüne ağzıma geleni söyledim. ''Ya hemen çıkarsın buradan ya da kendini yok bil.'' dedim. Elimdeki çekiçle o alık suratının önünü şu büyük kömür parçasıyla da kafatasını cehenneme gönderirdim. ''Hem bu sefer kaçamazsın, hadi çek arabana.'' Gerçekten de kaçamazdı bu sefer elimizden. Tertibat almıştık. Geçide uzun bir demir çubuk asmıştık. Kazanın arka yanına bir ucundan bağlamıştık bu demiri. Herif kaçmaya yeltenince biri fırlayıp ipi çekecek, demir düşüp yolu kapayacaktı. Ondan sonrası da kolaydı artık. Tabii delik deşik mi ederdik, yoksa hemencecik gebertir miydik, orası ıskaralara bağlıydı artık. Yani ıskara sayısına bağlıydı demek istedim. Kimi vakit 5 nöbette de bir tek ıskaranın düşmediği oluyordu. Iskaralar yeni olsa düşmeyecek ama zamanla yan yana onlar da aşılmış. Sonra gene biri düşünce talihimiz de yardım edince başkalarını düşürmeden takabildik mi keyiflenirdik. Ama kimi vakit değil 6-8'i birden düşerdi. Hem de 1 Ocak'ta değil, ayrı ayrı 2-3 Ocak'ta birden. Yo, insanlar bedavadan ekmek yemiyordu. Güney Afrika yolundaydık. Bir havaya rastladık, vay anam vay. Sıkıysa yamru yumru çanaklarda bizim terzi bozuntusu ahçının pişirdiği çorbayı koğuşa dökmeden getir bakalım. Hele kül kovasını nice kullanırsın böyle havalarda. Tam kül dolu kovayla yoldasın, yörükke bir takla atar. Haydi bakalım, ağzına dek dolu kovayla kayarsın boydan boya. Yorikke kıç atarsa kovayla birlikte alt güverteyi boylarsın. Burnunu kaldırıp kalçalarını göstermek sevdasına düşerse bizim hanım, sen de kovanla kıça kayarsın, durmadan gider bu böyle. Derken yukarıdan birinci efendi bağırır sana, denize atlayacaksan atla oğlum, tutan yok senin, ama kovayı burada bırak, balık avlayamazsın onunla. Böyle dalgaların hırpalandığı günlerde kazan dairesindeki ateşçinin de durumu pek parlak değildir. Tam küreğini kömürle doldurmuş kazana atacakken bir döner senden yana, yüzüne yersin kömürleri ya da apış arasına. İkinci dalgada daha kendine gelemeden kürekle birlikte kömürlerin üstüne yığılırsın. Kömürlerin içinden çıkman gene yorikkenin bir sarsıntısına bağlıdır. Üst kömür depolarında çalışmak da bir alemdi böyle havalarda. Bu depolar yarı yarıya dolu olduğundan daha güzel, daha kolay kayardı insan. Tam 200 küreyi sancak yanına yığmışsındır. Artık kazan deliğine atmaya başlayacaksın ki küt! Yorike iskeleye yalpar. Sen küreğin 200 lokma yiyecek hep birlikte gürültü patırtı omurgadan yukarı fırlarsınız. Derken yorikke doğrulur, sen de doğrulursun. Atayım şu 200 küreyi kazana dersin. Tam bir küreyi atmışsındır, bu sefer yorikke değişiklik olsun diye sancağı yalpalar. Haydi bakalım, hep birlikte sancağa kayarsınız. Çaresiz artık kurnazlık edeceksin. Yoksa kazan sabaha dek kömür bekler. Hiç düşünmeden hemen birkaç kürek gönderirsin aşağı. Sonra dalgayı hesaplayarak o yana koşarsın. Geçti mi dalga? Hop gelirsin gene birkaç kürek indirirsin aşağı. Gene dalgayı hesaplayarak koşarsın. Koşa koşa atlata atlata kömürleri yığarsın kazanın önüne. Kömür işçisi hiç değilse kaptan kadar çakmalıdır denizden. Çakmazsa kötü havalarda bir kürek kömürü bile yığamaz kazanın önüne. Eğlencelidir denizcilik canım, ne diyorsunuz? Elbette ötemiz berimiz yara bere içinde olacak, elbette ellerimiz kanayacak, burnumuzun ucu kopmuş olacak, gözünüz morarmış, ayak bileklerimiz kopmuş dedim ya, eğlencelidir denizcilerin hayatları. Yüzlerce yorikke, yüzlerce ölüm gemisi yollardadır. Yedi denizde yüzerler. Her ülkenin ölüm gemileri vardır. Burunları Kaf Dağı'nda olan nice kumpanyalar bilirim. Utanmadan şerefli bayraklarını da asarlar bu ölüm gemilerine. Sigorta primleri boşuna mı ödenir sanırsınız? No sir, her işin bir çıkar yanı olmalı, yoksa yürümez. Çok ölü olduğu için bu kadar çok ölüm gemisi var. Özgürlük için savaşıldı ama ölenler çok oldu. Özgürlük savaşından sonra çıktı pasaportlar, kimlik kağıtları modası. Devletlerin gücünü anlayalım diye. Zorbaların, kralların, imparatorların ve onların metresleriyle uşaklarının devrini yendik, onun için savaşıldı. Çağımız bizi daha güçlü, daha büyük zorbalara kavuşturdu. Çağımız bir bayrak çağı oldu, bir devletçilik çağı başladı şimdi de. Özgürlüğe kutsal bir hava ver, bak görürsün ne çıkmaza girer. En kanlı din savaşları onun başının altından çıkar. Gerçek özgürlük görecedir, insana göre değişir yani. Ama hiçbir din görece değildir. Görecelikleri en az olanlar da çıkarlarını düşünenlerdir. Bu en eski, en sağlam bir dindir. En iyi papazlar, en güzel kiliseler onlardadır. Yes sir. 33. bölüm. Pestilini çıkarıncaya dek iş görür, gık diyecek halin kalmazsa, çevrende olup bitenlerle ilgilenmezsin artık. Düşününü yitirirsin yorgunluktan. Karşı koyma, kaçıp kurtulma bir yana, yorgunluğunu bile düşünemez olursun. Bir makine, hem de kendiliğinden işleyen bir makinesin artık. Bir adım ötende adam öldürseler başını çevirip bakmazsın, görmezsin, duymazsın olup bitenleri, her şey vız gelir. Bir tek şey vardır kafanda, uyumak, uyumak, uyumak. Güvertede parmaklıklara dayanmış sütçü beygiri gibi ayakta uyukluyordum. Sivri, acayip yelkenleriyle bir sürü fellah kayığı vardı yakınımızda. Bu sularda hep dolaşır onlar. Balıkçı, kaçakçı, ne ararsan onlardadır. Olmadık işlere burunlarını sokarlar bu fellahlar. Çevremizde dolanmalarıyla ilgilenmedim pek. Ama ürperdim birden. Silkindim, uyandım, kendime geldim. Beni bu miskinliğimden uyandıracak ne olmuştu? Ürkünç bir gürültü duymuş olmalıydım. Bu gürültü ne olabilir diye kulak kabarttım. Beni kendime getiren, uykumu yok eden bu gürültü nereden geliyordu? Gürültü mürültü yoktu. Tersine büyük bir sessizlik kaplamıştı ortalığı. Tamam, makine çalışmıyordu. Durmuştu makine. Buldum ürpermemin nedenini. Gece gündüz hiç durmadan işleyen makinenin sesine alışmışsındır. Kazan dairesinde gök gürlemesini andırır bu ses. Ambarda ağır çekiç vuruşlarına, koğuşlarda tulumbaya benzer. Beynine, etine yerleşir. Tepeden tırnağa duyarsın onu. Makinenin uyumu ile yürürsün. Onun uyumu ile konuşur, yemek yer, okur, çalışır, duyar, görür, uyur. Onun havasını yaşarsın. Birdenbire durunca makinenin çalışması, yok olunca bu homurtu yadırgatıcı bir acı saplanır sana. İçin boşalır, sanki hızla aşağı inen bir asansördesin, sanki ayakların yere basmıyor, geminin dibi delinmiş, sen denizi boyluyorsun sanki. Stop etmişti Yorike, yavaşça sallanıyordu dalgaların üstünde. Önce zincirlerin sesini işittim, sonra demir attık. Elinde çay ibreğiyle Stanislav geldi alçak sesle. ''Bana bak Pippi'' dedi, ''birazdan kazan dairesinde dans başlayacak. Birazdan istimi 195'e çıkaracağız. Seyre eylesen gümbürtüyü.'' ''Atmalavski, çıldırdın mı? 195'le Himalaya'nın tepesinde alırız soluğu. 170'e çıktığımızda bile içimiz sökülüyor gibi oluyor be. Ne 190'ı?'' ''Az kereste değilsin Pip Pip. Ben neden buralarda dolanıyorum ya? Aşağıda kalıp tahta kurusu gibi ezilmektense lastik top olur denize atlarsın. Arkandan öte beri havaya fırlayana dek bir boy yüzüp açılmışsındır hiç değilse. Fellahları görünce çaktım dalgayı. Bütün gücümle yığdım bir sürü kömürü ateşçimin önüne. Amel olmuşum hoca dedim, bana izin. Aldım soluğu yukarıda. Aklında olsun ha. Bir daha sefere sıra sendeyken bu iş olursa kaçmak için başka şey uydur. Hep aynı tohumu kullanmayalım, yeşermez. Ne oluyoruz diye o da yukarı çıkarsa çakar dalgayı.
Peki ama sahiden ne oluyoruz?
Dedim ya, az kereste değilsin Pip Pip. İş başındayız oğlum. Kaptan baba sigortayı yağlıyor işte. Çok eşeksin be. Sen bu tekneyi ne sandın acaba?
Biliyoruz canım, ölüm gemisi, cenaze arabası işte.
Aman nazar değmesin, nasılsa çakmışsın bunu. Peki ne sanıyorsun?
Bu tekne sessiz sedasız mı gömülür sulara? Nereden baksan gözden çıkarmışlardır artık Yorike'yi. Ölüm kağıdı kumpanyada hazır durur. Tarih yeri açıktır yalnız. Borç bine açtı mı baklava börek yersin. Her şey vız gelir artık. Ağzıyla kuş tutsa Yorike faydasızdır. Ölüm listesine geçmiştir bir kez. Her şeyi göze alabilir. Dank ediyor mu kafana? Kaptan köprüsü dedikleri dikiz sepetini görüyor musun? Kaptanı da görüyor musun? Elinde dürbünü var değil mi? Nereye bakıyor? Neyi dikizliyor? Aynasızlar var mı diye bakıyor. İşini gördükten sonra bizim ihtiyar Yorike teyzeyi seyret. Bak nasıl kıçına neft yağı sürülmüş gibi seyirtir. Soluğu ya ayda alır ya da 35 mille kurtarır paçayı. Çıkar karasularından. 15 dakika yeter bu hızlı gidiş ona. Ama sonra zavallıcık 4 hafta soluk darlığından kendine gelemez. Ahlar, oflar, bütün düğme deliklerinden öter yavrucak. Kurtarmıştır ya paçayı, sen ona bak. Neyse ben şimdi inip biraz daha kömür yağayım bizimkine. Sonra gene kenefe diye gelirim yukarı. Genellikle hızımız 150, kötü havalarda 155'e çıkardı. 160'a çıkınca dikkat, 165'de kolla kendini. 170'de tehlike demekti. İstim 170'e çıkınca Yorike kendini tutamaz başlardı bağıra bağıra ağlamaya. Bağırmasın diye bezelerini sıkı sıkı vidalamışlardır bugün. Eski günlerini kırmızı yanaklı toy ve el değmemiş bir genç kız olduğu günleri düşünerek ağlamak isterse gene için için ağlasın ne yapalım? Hoppa bir kadının serüvenlerle dolu hayatını sürmüştü Yorike yıllarca. Büyük balolarda kraliçe seçilmiş erkeklerin göz bebeği olmuştu. Bir değil birkaç kez evlenmişti. Kocalarını bırakıp kaçmış aşağılık otellerde basılmış. 30 kez boşanmış kocalarından. Yeniden atılmış yaşamaya, parlamış gene yıldızı, gene aşıklar bulmuş ama gene alıklık etmiş. İçkiye vermiş kendini, örneğin İskoç viskisini Norveç'e, Amerika kıyılarındaki kara fatma yuvalarına silah taşımış. Şimdi yaşlanmış, pezevenklik ediyor, ölüleri soyuyor, zehir karıştırıyor. İyi terbiye görmüş, yüksek bir ailenin kızı ancak bu kez düşebilir. Oysa ne güzel atılmıştı yaşama. İpekli etekleri, bayrakları vardı. Ne iyi bir terbiye almıştı. Çoğu güzel kadınların mutsuzluğu budur işte. Vaktinde ölmesini bilmemek. Yorike'nin ambar kapaklarını açtılar. Bir koşuşmadır başladı aşağıda. Fellahlar da yaklaşmışlardı. İki büyük sandal sancak tarafına ip attı. Cezayirli balıkçılar vardı bu sandalların içinde. Kedi gibi tırmandılar güverteye, hemen vinçler çalışmaya başladı. Balıkçı kıyafetinde 3 Cezayirli bizim kaptanın kamerasına girdi. Balıkçı gibi giyinmişlerdi. Ama balıkçı olmadıklarını ben bile anladım. Kurnaz, akıllı ve başka bir işin adamlarıydı bunlar. Kaptan çıktı, yükleme işini ele aldı. Kaptan köprüsünde elinde dürbünüyle ikinci kaptan da etrafı dikizliyordu hep. Koca bir tabanca asılıydı belinde. Bizimki seslendi ona. Ne haber? Görünürlerde yok bir şey sir. All right, keep on. Sandıklar sevinçli sevinçli havada sallanarak fellahların sandallarında soluğu almaya başladılar. Sandaldakiler pire gibi herifler. Hemen çözüp vinçten sandıkları yemiş ve balıkların altına gizlemeye koyuldular. Sandalın biri dolunca ipini alıp gidiyor, yerine bir yenisi geliyordu. Yükünü alan sandal pupa yelken düzülüyordu yola. Hepsi ayrı ayrı yönlere gittiler. Gittikleri yönde kara var mıydı bilmiyorum. Ama belki de yelkenle buradan Amerika'ya gideceklerdi. Kim bilir? Kaptanın elinde bir kağıtla bir kalem vardı. Sandıkları sayıyordu. Ambarda iş gören Cezayirli bir sayı söylüyor. Bizimki de o sayıyı söyleyip kağıda yazıyordu. Sayılar İngilizce söyleniyordu. Yükleme işi bitti. Ambar kapakları kapandı. Son fellah sandalı da yola koyuldu. İlk ayrılan sandallar çoktan görünmez olmuşlardı bile. Ötekiler de öteye beriye atılmış küçük beyaz kağıtçıklar gibi uçuyorlardı. Bir sandal daha geldi. O da sancak yününe ip attı. Yük almadı bu. İçi balık doluydu. Kaptanın kamerasındaki 3 Cezayirli kaptanla çıktılar dışarı. Gülerek bir şey konuşuyorlardı. Eller sıkıldı, iyi dileklerde bulunuldu. Cezayirliler atladılar o sandala. Bizim ip merdiven yukarı çekildi. Zincirler kımıldadı, demir alındı. Yorick'e tam ismimle koyuldu yola. 10 dakika sonra kaptan çıktı, seslendi yukarı. Neredeyiz?
6 mil dışarıda, sir.
Yaşasın, kurtardık paşayı desene.
Yes, sir.
Rotayı ver de gel, birer tek atalım.
Bu korkulu düş de böylece geçti. Ürkünç, büyük fırtınalardan sonra verilen bir tayına kavuştuk o gün. Düş olmadığını da bu tayından anladım zaten. Sucuk, jambon, kakao, taze patates ve adam başına bir bardak dolusu konyak. Bardak olmadığı için çinko maşrapalarımıza koydular konyağı. Bu sus payımızdı. İşçilerin sus payı gırtlaktan geçer. Kaptanınki yenir cinsinden değildi. Onun sus payı cüzdanına girdi tabii.
Deme gerek, hepimiz sevinçliydik. Davranın çocuklar dese arkasında cehennemi bile boylardık. İstedikleri kadar parmaklarımızı büksünler, söz alamazlardı ağzımızdan. Biz ne görmüştük? Makinede bir aksaklık olmuştu, demir atmak zorunda kalmıştık. Bu aksaklığı onarıncaya dek bir takım balıkçı sandalları yanaşmış bize meyve ve balık satmak istemişlerdi. Hatta ahçı 2 öğünlük balık almıştı bizler için. Kaptan da ananasla hurma satın almıştı. İşte bizim bütün gördüğümüz buydu. Bunun böyle olduğuna yemin ederdik. Gerçek buydu, yes sir.
Böylesine iyi bir kaptanı ele vermek olur mu?
No sir.
34. bölüm. Biraz dinlenmeye fırsat bulunca üstüne vazife olmayan şeylere hemen burdunu sokarsın. Oysa yararlı değildir başkalarının işleriyle ilgilenmek. Hele denizcilere uğursuzluk getirir. Sen denizcisin oğlum, sen rotana bak. Boya kutunu kolla, dene gerek senin başkalarının işine merak salmak. İyi bir denizci sokmaz burdunu ötekinin berikinin işine. Boş kömür ambarlarından birini açtırıp kömür yığdırmışlardı oraya. Bu ambara sonra bir mal yüklenecekti. Bu ambar kazan dairesinin hemen yanı başındaydı. Kömürü oradan kazana taşımak işten bile değildi. Ama uzun sürmedi bu beylik. 3 gün ancak. Olsun, 3 gün beylik beyliktir. Derken gene açık denizde durduk bir gün. Ama bu kez biz mal alıyorduk. Portekiz sularına yakın olmalıydık. Gelen sandalcılar o dili konuşuyorlardı. Afrika sahillerinde olduğu gibi bu sefer de 3 kişi tekneye çıktı, kaptanın kamerasına girdiler. Gene sayılar İngilizce söylendi, gene ayrı ayrı yönlere açıldı yelkenliler. Sonunda o 3 adam da ayrıldı tekneden, biz de yola koyulduk. Ama bu sefer sus payı öteki duruşumuzdaki gibi parlak değildi. Kakao ile üzümlü bir kek verdiler, o kadar. Yemin etmek de gereksinmiyordu bu kez. ''Ne yemin edeceksin?'' dedi Stanislav. ''Biri gelip ambara inse görecek zaten sandıkları. Sandık yok diye yemin edemezsin ki. Herif gözüyle görüyor işte.'' ''Yemine etse etse kaptan eder. Üzülme, hem öyle bir atlatır ki şaşa kalırsın.'' Evet, kömürler kazan dairesinin yanındaydı şimdi. İşimiz hemencecik bitiveriyordu. Ben de biraz çevreme göz atacak vakit buluyordum. Teknenin ötesinde berisinde iç organlarında dolanıyordum. Ceviz, elma, portakal, sigara gibi nesnelere rastlar araklardım. Kimi sandıkları açıp gömlek ya da kundura, belki de sabun bulurum derdim. Neden bizlere ahlak aşılamaya kalkışırlar bilir misiniz? Zenginlerin malları ellerinden gitmesin diye. Ekmeği olmayanlara tereyağıdır ahlak. Bu sandıkları açtıktan sonra gene iyice kapamak gerekir. Hem sonra arakladığın gömlekle kundurayı hemen giyemezsin de göze batar. En iyisi bir limanda çıkıp satarsın. Hemen satabilirsin. Çünkü denizci malını ucuza satar. Öyle ya, taşıması yok, dükkan kirası yok. Neden ucuza satmasın? Kolay değildir bu sandıkların yanına varmak. Yılan gibi kıvrılmasını bilmek şart. Ama ben öğrenmiştim yılan adam olmayı. Günde birkaç kez yapıyordum bu idmanı. Sandıkların durduğu ambarda iş görmek de belalıdır ha. Karanlıkta el yordamıyla yolunu bulacaksın. Tepene düştü mü bir sandık, hapı yutarsın. Yani tahta kurusu gibi ezildiğin gündür. Ancak kibrit çakabilir seçersin sandıkları. Gel gelelim, üstünde yazılı olan çıkmaz ki sandıktan. Yorick ya bu. Sağı solu belli olur mu? Sandığın üstünde corned beef yazar.
İçinden eski vidalar çıkar örneğin. Eski vidalara da aklım ermez. Cezayirliler eski vidalarla ne iş görürler sanki? Sonra bir tek can kurtaran sandalının sağlam olduğunu biliyordum. Gene biliyordum ki bu sandal için süvari ile kaptanlar pazarlık halindeydiler. Kaptanlar iki nolu sandala binecek, süvari ile aynı sandala binseler göze batar, linç eder tayfalar onları. İkinci bir sandalın da sağlam olması gerekirdi. Öteki can kurtaran sandalları Lostromo ile Çarkçı'nındı. İşçiler de bu sandallara binecekti. Süvari ile gemi ikincisi aynı sandala binebilirdi, göze batmazdı bu. Ama gemi üçüncüsü de binemezdi onlarla aynı sandala. Kızılca kıyamet o zaman kopardı. Demek oluyor ki iki nolu sandal onarılmadıkça Yorikya'dan korkma, başına bir şey gelmez. Ama gene de Yorikya'ya bir şey olursa isteyerek olmamıştır. Gerçekten kaza olmuştur. O zaman dinlemez, kafa göz yaralı atarsın kapağı bir nolu sandala. Anladınız mı dalgayı? İki nolu sandalı kolluyordum. Sinyalimdi bu sandal. Demek Yorikya gerçekten zararsız mallar da taşıyordu. Anlaşılan yalnız ölü varlıklarımız yoktu teknede. Üstünde yazılanla içindeki birbirini tutuyor mu? Merak bu ya. Bir şeyler öğrenmek için işine yarar kimi zaman kimi insanın.
16. ayrımın sonu. Sayfa 177.